ayrım bir darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. İletişim Yayınları 1. baskı 2007. Özgün adı Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. Çeviren Zeynep Beler, editör Suriye Gültekingil. Bu kitap 458 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Şubat 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Rejim değişikliği George W. Bush'la başlamadı. Yüzyılı aşkın bir süredir Amerikan dış politikasının ayrılmaz parçası oldu. Hawaii monarşisinin 1893'te alaşağı edilmesinin ardından tüm 20. yüzyıl boyunca devam edip günümüze kadar geldi. Amerika Birleşik Devletleri kendi politik ve ekonomik hedeflerine engel olan hükümetleri hiç tereddüt etmeden devirdi. 2003 Irak istilası en sonuncusu ama Amerika'nın bu tür operasyonlarının sonu değil. Darbede Stephen Kinzer kralları, başkanları, başbakanları iktidardan devirmeyi kendine vazife edinen cüretkar politikacıların, küstah ajanların, atak komutanların ve arsız iş adamlarının hikayesini anlatıyor. Amerika'nın uzun rejim değişikliği çağı Hawaii'de başlayıp Küba, Porto Rico ve Filipinlerin Amerikan idaresine geçmesiyle sonuçlanan İspanyol-Amerikan Savaşı ile hızlandı. Amerika ardından Nikaragua ve Honduras başkanlarının iktidardan devrildiği darbeleri hazırladı ve yönetti. Daha sonra başlayan Soğuk Savaş hesaplaşması, Amerika'nın tüm dünya olaylarına Sovyetler Birliği ile rekabet gözlüğünden bakmasına sebep oldu. Bu dönemde Güney Vietnam başkanının katledilmesiyle İran, Guatemala ve Şili'deki demokratik yönetimlerin iktidardan düşürülmeleriyle sonuçlanan örtülü operasyonlar düzenlendi. Son yıllarda Grenada, Panama, Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi istila hareketleri rejim değişikliklerinin temel aracı haline geldi. Stephen Kinzer darbede tüm bunları çarpıcı bir anlatımla naklediyor. İç kapak. Stephen Kinzer 4 kıtaya yayılmış 50'den fazla ülkede dış haberler temsilciliği yaptı. Türkiye, Almanya ve Nikaragua'da New York Times büro şefliği yaptı. Times'ta çalışmaya başlamadan önce The Boston Globe'un Latin Amerika muhabirliğini yaptı. Daha önce Şah'ın Bütün Adamları, Bir Amerikan Darbesi ve Orta Doğu'da Terörün Kökenleri, İletişim Yayınları. Hilal ve Yıldız, İki Dünya Arasında Türkiye, İletişim Yayınları. Blood of Brothers, Life and War in Nicaragua adlı eserleri yayımlandı. Ayrıca Bitterfruit, The Untold Story of the American Coup in Guatemala yazarın eserleri arasındadır. Illinois, Oak Park'ta yaşamaktadır. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman, galiba ikisi de geleceğin içinde ve gelecek geçmişin içinde. T.S. Eliot. Teşekkür. Bu kitap bir asırdan daha uzun bir zamanı incelemekte ve yerküreye yayılmış 14 ülkede geçen olaylarla ilgilenmektedir. Anlattığı olayların ve kişiliklerin tamamına aşina olan çok az sayıda yazar vardır. Bu kitapta anlattıklarım için yüzlerce tarihçi, gazeteci ve diğerlerinin çalışmalarını kaynak aldım. Kaynakçam anlattığım hadiseler hakkında daha fazla bilgi isteyen okurlara, başlama noktası olmanın ötesinde aynı zamanda çalışmaları benimkini biçimlendirmiş ve yönlendirmiş olan yazarlara bir sitayiştir. Rejim değişikliği operasyonlarıyla ilgili tanımlarımın olabildiğince yanlışsız olduğundan emin olmak için uzmanlardan her bölümü gözden geçirmelerini istedim. Her biri metnimi son derece geliştiren düzeltmelerde, önerilerde ve yorumlarda bulundu. Tek mükafatları gerçeğe hizmet etmiş olmanın getirdiği memnuniyettir. Onlara derinden borçluyum. Hawaii Üniversitesi'nden Profesör Pauline King, Hawaii ile ilgili bölümü gözden geçirdi. Duke Üniversitesi'nden Profesör Luis A. Perez, Porto Rico Üniversitesi'nden Profesör Silvia Alvarez Curbelo ve Filipinler Üniversitesi'nden Profesör Maria Luisa Camagay, İspanyol-Amerikan Savaşı bölümünün çeşitli parçalarını gözden geçirdiler. Tarihçi, roman yazarı ve Nikaragua'nın geçmiş başkan yardımcısı Sergio Ramirez ve Nikaragualı iktisatçı Edmundo Jarquin kendi ülkeleriyle ilgili materyalleri gözden geçirdiler. Honduras Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Maria Argueta da oradaki olaylarla ilgili kısmı inceledi. Soğuk Savaş yıllarındaki 4 darbeyle ilgili anlatımlarım için benzer uzmanlıkların kılavuzluğuna güvendim. Yazar ve tarihçi Ferhat Diba İran'la ilgili bölümümü gözden geçirdi. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Susan Jones ve Guatemala City'deki Facultad Latino Americano de Ciencias Sociales'ten Edelberto Torres Rivas, Guatemala bölümünü gözden geçirdiler. Northwestern Üniversitesi'nden Profesör Mark Bradley, Güney Vietnam bölümünü gözden geçirdi. Tarihçi ve arşivci Peter Kornblach, Şilili yazar Ariel Dorfman, Tufts Üniversitesi'nden Profesör Peter Wynn ve Princeton Üniversitesi'nden Profesör Paul Zygmunt, Şili hakkındaki bölümü gözden geçirdiler. Bağımsız çalışan ilim insanı Wendy Grenade, Grenada istilasını konu alan bölümümü gözden geçirdi. Wyoming Üniversitesi'nden Profesör Stephen Robb, Panama hakkındaki bölümü inceledi. Yazar ve gazeteci Ahmet Raşit, Afganistan bölümünü gözden geçirdi. New York Times'tan Irak istilasına yakından şahitlik etmiş olan Tom Shanker, istila hakkındaki anlattıklarımı gözden geçirdi. Los Angeles Times'tan David Zucchino ve ilim insanı diplomat David L. Phillips de Irak üzerine yazdıklarımdan parçalar okudular. Bu bilir kişilerin tavsiye ettiği her değişikliği yapmadım. Dolayısıyla herhangi bir hata varsa benim sorumluluğumdur. Onların bu kitaba katkıları ise paha biçilemez. Müsveddemi kısmen veya tamamen okuyan ve yorum yapan diğer kişilerin katkıları da aynı değere sahiptir. Elmira Bayrasli, Sasha Brown, James Lincoln, David Schumann, James M. Stone ve Chris Roebling birbirlerinden etkili tavsiyelerde bulundular ve metnin biçimlenmesine çeşitli şekillerde yardımcı oldular. Northwestern Üniversitesi Medill Gazetecilik Okulu'nun istidatlı mezunu Kate Barrett, Afganistan üzerine önemli araştırmalarla katkıda bulundu. Illinois'daki Oak Park'ın halk kütüphanesinden Grace Lewis ile diğer kütüphane memurları, gözden saklanmış kitapların ve makalelerin yerlerini saplamak için bıkmadan usanmadan çalıştılar. Temsilcim Nancy Love beni içten bir şekilde yüreklendirdi. Alex Ward, New York Times muhabirinden sade vatandaşa dönüşümümün altından Bill Keller ile diğer Times editörlerinin cömert işbirliğine güvenerek beceriyle kalkmıştır. Jeff Roth fotoğrafları bulmak için saatlerini harcadı. Paul Golob müsveddeyi hiç problem çıkarmadan ama otoriter bir şekilde yayına hazırladı ve Brianna Smith her aşamada üzerinde çalıştı. Bu kitabı yazmak her şeyi emip bitiren uzunca bir süre boyunca sosyal ortamdan büyük ölçüde çekilmemi gerektiren bir çalışma oldu. En yakınımdakiler bu saplantılı çalışmayı anlayışla karşıladılar ve Kraliçe Liliu Okalani'den Saddam Hüseyin'e kadar birçok şahıs üzerinde yoğunlaşmama, içerlemek yerine beni cesaretlendirdiler. En çok onlara minnettarım. Giriş. Güçlü bir ulus neden daha güçsüz bir ulusa saldırır? Çoğunlukla düşünce yapısını empoze etmek, gücünü arttırmak ya da kıymetli kaynakların kontrolünü ele geçirmek için. Bu üç etkenin farklı farklı kombinasyonları, küresel menzilini genişlettiği son 100 yıl içinde ve daha öncesinde Birleşik Devletleri motive etmiştir. Bu kitap Amerikan müdahalesinin en dolaysız çeşidini, yani yabancı hükümetlerin yıkımını incelemektedir. Irak'ın 2003'te işgali tekil bir hadise değildir. Amerikalıların kendilerini ideolojik, politik ve ekonomik sebeplerden sinirlendiren 14 hükümeti yıktığı 110 yıllık dönemin doruğudur. Tüm bu harekatlar gibi Irak'taki rejim değişimi bir süreliğine, çok kısa bir süreliğine işe yarar gibi görünmüştür. Ancak şimdi bu harekatın korkunç, beklenmedik sonuçları olduğu açıktır. Birleşik Devletler'in korktuğu veya güvenmediği hükümetleri alaşağı etmek için giriştiği çoğu diğer darbe, devrim ve işgalde aynı şekilde son bulmuştur. Birleşik Devletler başka devletleri isteklerini yerine getirmeye ikna etmek için çeşitli yollara başvurmaktadır. Çoğu durumda eskiden beri var olan diplomatik taktiklere başvurmakta, yani Amerikan menfaatini destekleyen hükümetlere ödüller, reddedenlere ise misilleme vaat etmektedir. Zaman zaman dost rejimleri halkın öfkesine veya isyanlara karşı savunmuştur. Birçok farklı yerde başkalarının organize ettiği darbe ya da devrimlere sessizce destek olmuştur. İki defa ise dünya savaşları bağlamında eski yönetim düzenlerini silmeye ve yenilerini kabul ettirmeye yardım etmiştir. Bu kitap Amerikalıların çağdaş dünyayı şekillendirdiği yollarla ilgili değildir. Sadece durumların en aşırılarında yoğunlaşmaktadır. Birleşik Devletler'in yabancı hükümdarları iktidardan düşürmek için uğraştıkları durumlarda. Çağdaş tarihte hiçbir devlet bunu bu kadar sık ve kendi sahillerinden bu denli uzakta ve bu kadar çok yerde yapmamıştır. Bu rejim değişikliği operasyonlarının öyküleri büyüleyici ve heyecan vericidirler. vatanseverler ile hainleri, yüksek güdüler ile düşük kuşkuculuğu, aşırı cesaret ile zalim ihanetleri konu almaktadırlar. Bu kitap onları ilk defa bir araya getirmekte, fakat sadece neler olduğunu anlatmaktan daha fazlasını yapmayı hedeflemektedir. Bu harekatları alakasız bir seri olay olarak değil de bir süreç olarak ele alacağı için aralarındaki benzerlikleri bulmayı istemektedir. İki belli başlı soru ortaya koymakta ve yanıtlamaya çalışmaktadır. Birincisi, neden Birleşik Devletler bu harekatları yürürlüğe koydu? İkincisi ise bunların uzun vadede neticeleri nedir? Birleşik Devletler'in devirdiği hükümetlerin listesini çıkarmak kulağa geldiği kadar basit değil. Bu kitap sadece Amerikalıların bir rejimi azletmekle bitirici rolü oynadığı durumları dikkate almaktadır. Mesela Şili, 1973 darbesine sebep olan birçok diğer etkene rağmen listeye girmeye hak kazanmıştır. Çünkü bunda Amerika'nın rolü bitiriciydi. Endonezya, Brezilya ve Kongo ise listeye girememişlerdir. Çünkü Amerikan failleri bu hükümetlerin 1960'lardaki yıkımlarında sadece ikincil roller oynamışlardır. Birleşik Devletler'in liderlerini azlettirmediği, sadece işgal etmekle kaldığı ülkeler olan Meksika, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti de listede değiller. Amerika'nın uzun rejim değişikliği yüzyılı Havai monarşisinin devrilmesiyle 1893'te başlamıştı. Bu kültürel bir trajediye opera komik süsü verilip kararsızca yapılmış, sakarca bir işti. Harekat askeri değildi, ancak Amerikan bölüklerinin çıkartması olmasaydı büyük ihtimalle başarılı olamayacaktı. Birleşik Devletler'in başkanı harekatı onayladı, fakat kısa süre sonra yeni bir başkan göreve geçerek onu kınadı. Amerikalılar daha o günlerde yabancı hükümetleri azletmenin iyi fikir olup olmadığı konusunda ikiye ayrılmışlardı. Hawaii kraliçesinin tahttan indirilişi, bu olaydan yarım yüzyıl önce Meksika Savaşı sırasında patlak veren siyasi tartışmayı yeniden alevlendirdi. Özünde Birleşik Devletler'in dünyada ne rol oynaması gerektiği üzerine olan bu tartışma günümüzde hala şiddetle devam etmektedir. Irak'ın işgalinden sonra da gene manşetlere çıkmıştır. 1893 Hawaii devriminin arkasında Amerika'nın kuvvetiyle ilgili görkemli bir hayal yatmamaktaydı. 5 sene sonraki İspanyol-Amerikan Savaşı'nda ise bunun tam tersi geçerliydi. Bu esasen iki ayrı savaştı. Birinde Birleşik Devletler İspanyol sömürgeciliğine karşı savaşan vatanseverlerin imdadına yetişti. İkincisinde ise aynı vatanseverleri özgürlüğüne yeni kavuşmuş ulusları tamamen bağımsız değil de Amerikan hamiliğinde olsun diye bastırdı. Bu çatışmalardan Amerika ile ilgili öncekilerden çok daha fazla küresel hırs barındıran radikal bir yeni olgu meydana çıktı. Bu olaylar Birleşik Devletler'in dünyada nerede olursa olsun sırf etkileyerek veya baskı yaparak değil, aynı zamanda yıkarak da müdahale etmeye başladığı yeni bir dönemi işaretlediler. Amerikan başkanları Hawaii'de ve 1898'de İspanya'ya karşı ayaklanan ülkelerde yeni müdahaleci politikalarını test ettiler ve geliştirdiler. Fakat bu durumlarda başkaları tarafından yaratılmış olan şartlara tepki göstermekteydiler. Bir başkanın yabancı bir hükümdarı azletmek için ilk defa kendi kendine hareket edişi 1909'da William Howard Taft'ın Nikaragualı başkan Jose Carlos Zelaya'nın devrilişini emretmesiyle gerçekleşmişti. Taft, Amerika'nın güvenliğini korumak ve demokratik prensipler aşılamak için bu şekilde hareket ettiğini iddia etti. Asıl amacı ise Amerikan şirketlerinin Nikaragua'da istedikleri gibi çalışmalarını savunmaktı. Daha geniş bakılırsa Taft, Birleşik Devletler'in yabancı ülkelerde tercihi olan sürekliliği empoze etme hakkına parmak basıyordu. Bu bir model oldu. 20. yüzyıl süresince ve 21. yüzyılın başlangıcına değin Birleşik Devletler tekrar tekrar ordusunun ve gizli kapaklı faaliyetlerinin gücünü Amerikan menfaatini korumayı reddeden hükümetleri devirmek için kullandı. Müdahalesini her seferinde cafcaflı bir ulusal güvenlik ve özgürlük iddiasının altına sakladı. Fakat çoğu durumda temelde ekonomik sebeplerle hareket etti. Spesifik olarak Amerikalıların tüm dünyada engelle karşılaşmadan ticaret yapabilme haklarını kabul ettirmek, desteklemek ve korumak için. 20. yüzyılda dünyayı çok büyük kuvvetler yeniden şekillendirdi. Bunlardan en esaslısı çok uluslu şirketlerin ortaya çıkışıydı. Merkezi tek bir ülkede olan ama yurt dışında çok kazanç sağlayan şirketler. Bu şirketler ve onları idare eden insanlar fevkalade çaplarda servet ve siyasi nüfuz kazandılar. Halklar, sendikalar ve siyasi partiler onlara karşı koymak için ayaklandılar. Ancak Birleşik Devletler'de bu şirketlerin sahip olduğu kuvvete hiçbir zaman yaklaşamadılar. Şirketler kendilerini kamunun gözünde girişkenlik, sıkı çalışma ve bireysel başarı idealleriyle donattılar. Aynı zamanda arkadaşlarını ve destekçilerini Washington'da önemli mevkilere yerleştirdiler. Tarihin bir lütfuyla Birleşik Devletler'in yükselişi, çok uluslu kuruluşların dünya meselelerinde mühim bir güç haline gelmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu şirketler işbirliğinden kaçınan yabancı hükümdarların devrilmesi pahasına, hükümetin yurt dışında onların lehine hareket etmesini beklemekteydiler. Daha sonraki başkanlar da bunun Amerikan çıkarlarını desteklemek için iyi bir yol olduğunu kabul ettiler. Şirketlerin gücünü korumak, Birleşik Devletler'in yabancı hükümetleri devirmesi için sebep sayılamaz. Kuvvetli kabileler ve uluslar tarihin başlangıcından beri zayıf olanlara saldırmıştır. Bunun en basit sebep için, yani zenginliklerine zenginlik katmak için yapmışlardır. Çağdaş dünyada şirketler ülkelerin servet toplamak için kullandığı kurumlardır. Amerikan gücünün elebaşları haline gelmişlerdir. Onlara kafa tutmakla, Birleşik Devletler'e kafa tutmakla eşdeğer hale gelmiştir. Amerikalılar böyle bir başkaldırıya cüret eden bir yabancı hükümdarı devirdiklerinde, o ülkedeki haklarını sağlama almakla kalmayıp diğer ülkelere de net bir mesaj göndermektedirler. Ekonomik gücün Amerika dış politikasındaki etkisi, Hawaii'deki azimli çiftlik sahiplerinin adalarını Birleşik Devletler'e ekleyerek ithal vergileri ödemeksizin anakaradaki pazara şeker gönderebileceklerini fark etmelerinden beri muazzam bir şekilde artmıştır. 20. yüzyıl ilerledikçe sanayi devleriyle onların savunucuları, politika belirleyenleri etkilemenin bir adım ötesine geçmişlerdir. Politika belirleyenler onlar olmuştur. Siyasi ve ekonomik çıkarların bu birleşimini en kusursuz şekilde temsil eden şahsiyet, yıllarca dünyanın en kuvvetli şirketleri için çalışan ve ardından Dışişleri Bakanı olan John Foster Dulles'tır. Hedeflerinden biri de Orta Doğu'nun Amerikalı petrol şirketleri için güvenli hale getirilmesi olan 1953 İran darbesini Dulles buyurmuştu. Bir sene sonra Guatemala'da bir darbe daha emretti. Çünkü ulusalcı hükümet Dulles'ın eski şirketinin avukatlığını yaptığı bir firma olan United Fruit'un gücüne meydan okumuştu. Amerikan şirketleri bu kadar kamusal ve siyasi desteği toplamışken engelle karşılaştıkları ülkelerdeki ayrıcalıklarını savunmaları için orduya ya da CIA'ya rahatça başvurabilmişlerdir. Eğer bu şirketler ve onlarla işbirliği yapan başkanlar Amerikalılara durumu dürüstçe anlatmış olsaydı bunu yapamayabilirlerdi. Amerikalılar her daim idealist olmuşlardır. Uluslarının saf dürtüler uğruna harekete geçmesini istemektedirler ve şirketlerin gücünü savunmanın gerçek sebep olduğu baştan açıklansa yabancı ülkelere yapılan müdahaleleri desteklemeyi reddedebilirler. Başkanlar bu müdahalelerin olabildiğince itiraz olmaksızın yürümesi için iki strateji kullanmışlardır. Zaman zaman sadece Amerikan güvenliğini korumak ve mazlum yerlileri özgürlüklerine kavuşturmak için hareket ettiklerini iddia ederek yabancı hükümetleri devirmelerinin gerçek sebeplerini saklamışlardır. Bazen de bu harekatlarda Birleşik Devletler'in rol oynadığını düpedüz reddetmişlerdir. Yabancı hükümetlerin Amerika tarafından yıkımlarının tarihi üç kısma ayrılabilir. Önce Amerikalıların hemen hemen aleni bir şekilde rejimleri azlettiği imparatorluk dönemi gelmiştir. Hawaii monarşisini yıkan şahıslardan hiçbiri olayla ilişkisini saklamaya çalışmamıştır. İspanyol-Amerikan savaşı tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir ve Başkan Taft, Nikaragua ve Honduras hükümetlerini devirmek için harekete geçtiğinde ne yaptığını açık açık beyan etmiştir. Bu rejim değişikliği harekatlarını gerçekleştiren kişiler neden böyle davrandıklarını baştan açıklamamış olabilirler, ancak sonradan yaptıklarının sorumluluğunu yüklendiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani dünya siyasi durumu yüzyılın başlangıcındakinden külliyen daha karmaşıkken, Amerikan başkanları yabancı hükümetleri devirmenin yeni bir yolunu buldular. Artık ne düşmanca hükümetlerin Amerikan gücünün gerçeğini kabul edip geri çekilmelerini buyurabilir, ne de sonuçlarını düşünmeden yabancı sahillere asker yollayabilirlerdi. Zira dünyada ilk defa harekete geçme özgürlüklerini kısıtlayan bir kuvvet vardı: Sovyetler Birliği. Soğuk Savaş sırasında Amerikalıların herhangi bir dolaysız müdahalesi Sovyetlerden belki de felakete sebep olabilecek bir tepkiyle karşılanma riskini taşıyordu. Bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak maksadıyla Birleşik Devletler, yabancı hükümetleri devirmek için daha kurnazca olan gizli kapaklı coup d'état, yani hükümet darbesi, çevirinin notu, yöntemini kullanmaya başladılar. İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'de diplomatlar ve gizli devlet ajanları Amerikan müdahalesinin vasıtaları olarak generallerin yerini aldılar. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde artık yabancı hükümetlerin karşı çıkmayı öğrenmiş olmalarından dolayı Amerikalıların darbe düzenlemesi zorlaşmıştı. Darbeler zaten lüzumsuz hale gelmişti. Sovyetler Birliği'nin düşüş ve çöküşüyle Kızıl Ordu'nun ortadan kalkışı, Birleşik Devletler üzerindeki askeri kısıtlamanın kalktığı anlamına geliyordu. Yabancı sahillere asker çıkarma huyuna geri dönülebilecekti. Amerika'nın 1980'lerde işgal ettiği ve geleneksel olarak etki alanının içinde saydığı iki ufak ülke, Grenada ve Panama, Amerikan birliklerinin ayak bastığı sırada zaten karmaşa içindeydiler. Afganistan ve Irak'taki daha sonra gelen iki işgal ise boyut ve tarihi önem olarak kat kat daha büyüktüler. Birçok Amerikalı Afganistan'daki harekatı oradaki teröristlere uygun bir tepki olarak gördükleri için desteklediler. Daha az ama yine de önem taşıyan sayıda Amerikalı da Irak'taki harekata onlara Irak'ın dünya barışını yakın zamanda tehdit edebileceğinin söylenmesinden dolayı destek verdi. Amerikan işgalleri bu iki ülkeyi de şiddetli bir kargaşa içinde bıraktı. Çoğu rejim değişikliği harekatı kısa vadeli hedeflerine ulaşmıştır. Örneğin CIA'in Guatemala hükümetini 1954'te azletmesinden önce United Fruit ülkede istediği gibi çalışmakta özgür değilken sonrasında bu hakkı kazanmıştır. Ancak uzun vadeli bakış açısından bu harekatların gerçekte Amerikan güvenliğini zayıflattığı açıkça görülebilmektedir. Dünyanın bir sürü bölgesini karmaşaya itmişler, bu değişkenlik girdaplarından da yıllar sonra akla hayale gelmeyecek tehditler yükselmiştir. Tarih tekerrür etmiyor, ancak kalıplardan ve simetriden haz ediyor. Amerikan rejim değişikliği harekatlarının öyküleri hep beraber ele alındığında, Birleşik Devletler'in yabancı hükümetlerin için devirdiği ve bunu yaparak kendine nasıl bir akıbet getirdiği üzerine çok şey açığa vuruluyor. Aynı zamanda gelecek için dersler ortaya çıkıyor.